Ayrım 7.
Bu gözümün önüne gelince onları nasıl bırakıp gelebildim diye döndüm. O gece anlaştıkları açık değil miydi? Önlerindeki bütün engellerin kalktığını belli etmiyorlar mıydı? Hele karımın olanlar için utanç duyduğu yüzünden okunmuyor muydu? Piyanoya yaklaştığım zaman karımın hafif hüzünlü, baygın bir gülümseyişle kızarmış, yüzündeki teri sildiğini görür gibi oluyordum. O zaman bile birbirlerinin yüzlerine bakmaktan çekiniyorlardı. Yalnız sofrada Turaçevski, karımın bardağına su koyarken bakışıp hafifçe gülümsediler. Yakaladığım bu gülümsemeyle bakışmayı dehşet içinde anımsadım. İçimden bir ses, "Evet, bitti artık," diyordu. Fakat başka bir ses o anda karşı koyuyordu. "Çıldırdın mı sen? Buna imkan yok." Karanlıkta yatmaktan ürkmeye başlamıştım. Duvarları sarı kağıtla kaplı küçük oda bana korku veriyordu. Mumu yaktım, sigara içmeye başladım. Kafamı dolduran karşıt düşüncelerden kurtulmak için sersemlemek istiyor, ardı ardına sigara içiyordum. Bütün gece gözümü kırpmadım. Sonunda sabahın 5'inde sinir gerginliğine daha fazla dayanamayarak hemen gitmeye karar verdim. Kalkıp bana hizmet eden hademeyi uyandırdım. Bir araba bulmasını söyledim. Daireye Moskova'dan önemli bir iş için çağrıldığımı, toplantıya yedek üyelerden birini göndermelerini yazdım. Saat 8'de arabayla yola çıktım. Vagona giren tren memuru masamızda bitmek üzere olan mumu söndürdü, yerine yenisini koymadı. Dışarıda gün ağarmaya başlıyordu. Tren memuru vagondayken Poznişev sustu. Sadece derin derin iç çekmeleri duyuldu. Adam çıktıktan sonra öyküsünü sürdürdü. Yarı karanlık vagonda yalnızca sarsılan pencere camlarının çıngırtısıyla tüccar yamağının bir örnek horlaması duyuluyordu. Alacakaranlıkta Poznişev'in yüzünü seçemiyordum. Bu, onun heyecanlı, ıstırap dolu sesinin etkisini bir kat daha arttırıyordu. Arabayla 35 verstten sonra 8 saat trenle gidecektim. Araba yolculuğum oldukça güzel geçti. Güneşli ama soğuk bir sonbahar günüydü. Kırağıdan parlayan yol üzerinde tekerlek lastiklerinin iz bıraktığı bir hava vardı. Göz kamaştıracak kadar parlak gün ışığı altında yollar dümdüz uzanıyordu. Sağlam hava cana can katıyordu. Arabam pek rahattı. Şafak iyice söktükten sonra yola çıkmaktan gitgide artan bir ferahlık duymaya başlamıştım. Atlara, tarlalara, yolda rastladığım kimselere baktıkça nereye gittiğimi unutuyordum. Zaman zaman içimde yola sanki şöyle bir gezinmek için çıkmışım, bana işimi bıraktırıp şehre dönmeye zorlayan nedenlerin hiçbiri yokmuş gibi bir duygu beliriyordu. Bunları unutmaktan neşe duyuyordum. Nereye gittiğimi anımsadıkça kendi kendime, geldiğim zaman belli olur, şimdi bunları düşünmemeliyim diyordum. Yolun yarısında beni oyalayarak geciktiren bir olay çıktı. Arabamız kırıldı, onarmak gerekti. Arabanın kırılmasıyla eksprese de yetişemedim. Böylece Moskova'ya 5'te gelecek yerde postayla ancak gece yarısı varabildim. Geldiğim zaman saat 1'e yaklaşıyordu. Arabayı tamire götürmemiz, tamirin yapılması, pazarlık, hesaplaşma, handa çay içmem, bekçiyle konuşmam, bütün bunlar beni oyalamış, zihnimi dağıtmıştı. Ortalık kararırken yeniden yola çıktık. Gece yolculuğu gündüzden çok daha hoş geçiyordu. Yeni, incecik bir ay çıkmıştı. Tatlı soğuk, henüz düzgünlüğünü kaybetmemiş yol, iyi atlar ve keyifli arabacı yolun zevkini bir kat daha arttırıyordu. Ya neyle karşılaşacağımı hiç aklıma getirmiyordum, ya da beni bekleyen sonu bildiğim için hayatın zevklerine veda ediyordum. Fakat huzurum, duygularıma egemen olmak gücüm, araba yolculuğunun bitmesiyle sona ermişti. Trende kesinlikle değiştim. O 8 saatlik tren yolculuğunun korkunçluğunu yaşam boyu unutamayacağım. Trene binince kendimi gelmiş saydığımdan mı, yoksa demiryolu gürültüsünün sinirlerimi bozmasından mı ne, vagona girdiğim andan itibaren hayalime gem vuramaz olmuştum. Gözlerimin önüne müthiş bir canlılıkla beni kıskançlıktan kudurtan, birbirinden açık, utanmaz sahneler gelmeye başladı. Hepsi de ben evde yokken karımla Turaçevski arasında geçenlere, karımın beni nasıl aldattığına dair bir yığın ayrıntıydı. İsyan, hiddet ve hayalimde canlanan rezalet tablolarını seyretmekten duyduğum garip zevk birbirine katışarak beni kıvrandırıyordu. Gene de bunları gözlerimin önünden silmek elimde değildi. Hatta bu hayallere daldıkça gerçek olduğuna inancım bir kat daha kuvvetleniyordu. Hayallerimin canlılığı bana gerçek olduklarının kanıtı gibi görünüyordu. Bir türlü engel olamadığım bir iblis kulağıma en korkunç olasılık fısıldıyordu. O aralık Truchevski'nin kardeşiyle eskiden geçmiş bir konuşmamızı anımsadım. Bu konuşmayı Truchevski ile karıma uygulayarak içimi parçalamaktan zevk duyuyordum. O eski anı nasılsa aklıma takılıvermişti. Bir gün Truchevski'nin kardeşine genel evlere gidip gitmediğini sormuştum. Bana kendini bilen adam hastalık kapmak tehlikesi olan öyle pis, iğrenç yerlere gitmez dedi. Namuslu kadınlar ne güne duruyor? İşte kardeşi onun dediğine uymuş, hem de bula bula karımı bulmuştu. Gerçi bizimki artık ilk gençliğini geçirmişti. Sonra yan dişlerinden biri yoktu. Hayli etlenmişti de. Ama elinde daha iyisi yoksa... Ya Truchevski onu metres yapmakla bir çeşit tenezzül göstermişti. Fakat değer verdiği sağlığı için bazı eksikliklere göz yumması gerekiyordu. Bunları aklımdan geçirirken birdenbire ürküyor, hayır hayır olanaksız hepsi yalan bunların diyordum. Zaten neden de yok, hiç neden yok. O adamı kıskanmanın bile kendisi için küçüklük sayılacağını söylememiş miydi? Öyle ama yalan söylüyordu, hep yalandı ve yeniden başlıyordum. Vagonumuzda yalnızca iki yolcu vardı. Bunlar hiç konuşkan olmayan yaşlı bir karı kocaydı. Onlar da istasyonlardan birinde inince tek başıma kaldım. Kafese tıkılmış hayvan gibiydim. Bazen yerimden fırlayıp pencereye koşuyor, bazen de yalpalayarak dolaşıyor, neredeyse vagonu hızlandırmak istiyordum. Fakat vagon tıpkı şimdi olduğu gibi sıraları, camları sarsıla sarsıla acelesizce ilerliyordu. Poznişev hızla doğruldu. Birkaç adım atıp tekrar oturdu. Ah şu tren vagonlarından nasıl korkarım bilemezsiniz. Her görüşümde dehşet duyuyorum. Korkunçtu, korkunç. Kendi kendime başka bir şey düşüneyim diyordum. Örneğin çay içtiğim hancıyı. Gözümün önünde birdenbire uzun, sakallı, kapıcımızla torunu canlanıyordu. Kapıcının torunu oğlum Vasya ile yaşıttır. Vasyam. Kemancının annesini öptüğünü görecek. Zavallı ruhunda neler doğacak acaba? Ötekine vız gelir. Seviyor çünkü. İçimde yine aynı duygu kabarmaya başlıyordu. Hayır, hayır. Hastane denetimini düşünecektim. Dün hastalardan biri doktoru şikayet etmişti. Doktorun bıyıkları tıpkı Truchevski'nin bıyıklarına benziyordu. Demek Moskova'dan gideceğini söylerken ikisi de beni ahlaksızca aldatıyordu. Düşüncelerimi bir türlü o adamdan ayıramıyordum. Korkunç acı çekiyordum. Üzüntümü çoğu bilmemekten, içimi saran kuşkudan, çatallaşan duygularımdan, karımı sevmem mi, ondan nefret etmem mi gerektiğini kestiremeyişimden geliyordu. Isırabım o derece şiddetliydi ki, hiç unutmam, vagondan çıkıp kendimi raylar üzerine atmak bile aklımdan geçti. Hem de bu fikri çok beğenmiştim. Hiç olmazsa kuşkudan kurtulacaktım. Yalnız kendime karşı duyduğum acıma buna engel oluyordu. Arkasından bu acımadan doğmuş gibi karıma karşı nefret bütün varlığımı kaplıyordu. Beni yenen rakibim olduğu için Truchevski'ye duyduğum hınca bir çeşit küçülme duygusu karışıyordu. Fakat karıma karşı sonsuz, müthiş bir nefret duyuyordum. Kendimi öldürüp onu bırakamazdım. Ona da azap vermeliydim. Çektiklerimi anlamalıydı. Bunları kendi kendime tekrarlıyordum. Oyalanmak için her istasyonda dışarı çıkıyordum. Bir istasyon büfesinde içki gördüm. Bir vodka istedim. Yanımda bir Musevi içiyordu. Konuşmaya başladı. Vagonumda tek başıma kalmamak için onunla birlikte sigara kokan, pis, her yanı ay çekirdeği kabuklarıyla dolu üçüncü mevkiye girdim. Yanına oturdum. Bir sürü eğlenceli fıkra, öykü anlattı. Kulağım onda olduğu halde zihnim hep kendi düşüncelerimle doluydu. Söylediklerini anlayamıyordum. Adam farkına vardı, ilgimi çekmek istedi. Bunun üzerine yine kendi vagonuma döndüm. Düşüncelerimin ne derece doğru olduğunu, kendi kendimi yemeye neden olup olmadığını anlamak istiyordum. Bunları rahatça düşüneyim diye oturur oturmaz aynı tablolar, hayaller yeniden başladı. Önceden geçirdiğim kıskançlık bunalımlarını anımsayarak, bu işkenceye kaçıncı kez tutuluyorum ama sonunda hep boş çıkıyor diye düşünüyordum. Belki de şimdi karımı derin uykusunda bulacağım. Uyanınca geldiğime sevinerek sözlerinden, bakışlarından bütün kuşkularımın boş olduğunu anlayacağım. Keşke böyle olsa ne iyi olurdu ama sanmam. Yabancı bir ses, kaç kez böyle oldu? Bu kez olmaz artık diyor. Eski üzüntüler yeniden bütün varlığımı kaplıyordu. Korkunç bir işkenceydi. Bir delikanlıyı kadın avcılığından vazgeçirmek için onu zührevi hastalıklar koğuşuna götürecek yerde kendisine ruhumu parçalayan iblisleri göstermek isterdim. İşin en korkunç yanı neydi bilir misiniz? Ben karımın bedenine de öz bedenim kadar sahip olduğumu sanırdım. Oysa onun üzerinde hiçbir egemenliğim olmadığını ve bu isteklerin benimkilere hiç uymadığını hissediyordum. Ne ona ne rakibime herhangi bir şey yapacak güçte değildim. O da Vanka Kahya gibi idam sehpası önünde bile sevgilisini nasıl tatlı tatlı öptüğünün şarkısını söyleyecekti. Son söz her zaman onundu. Karıma karşı büsbütün çaresizdim. Henüz bir şey yapmamıştı da yapmak istiyorsa ki istediğini biliyordum, bu da kötüydü. Yapsa da kurtulsam bari diyordum. Doğrusu ne istediğimi ben de bilemiyordum. Karım neler istiyorsa benim onları istemediğim kesindi. Kısacası tam anlamıyla deli gibiydim. Kondüktör sondan bir önceki istasyonda biletlerimizi topladıktan sonra eşyamı alıp sahanlığa çıktım. Sona gitgide yaklaştığımı düşündükçe çenelerim titriyor, dişlerim birbirine çarpıyordu. Gardan kalabalıkla birlikte hiç farkında olmadan dışarı çıkıp bir araba tuttum. Yolda karşılaştığımız tek tük yayaları, kapıcıları ve sokak fenerlerinin ışığında arabanın bir öne bir arkaya düşen gölgesini seyrediyordum. Kafam bomboştu. Yarım vers kadar gittikten sonra ayaklarım üşüdü. Trende yün çoraplarımı çıkararak valizime koyduğumu anımsadım. İyi ama valiz neredeydi? Yanımda mıydı acaba? Ya sepete ne olmuştu? O anda eşyamı bagajda unuttuğumu hatırladım. Makbuzu cebimden çıkardım. Fakat bir daha gara dönmek istemediğim için yola devam ettim. Şimdi kendimi ne kadar zorlasam o zamanki ruh halimi bir türlü anımsayamıyorum. Ne istiyordum? Kafamda neler vardı? Aklımda yalnızca hayatımda korkunç, son derece önemli bir olay geçeceğini hissettiğim kaldı. Böyle bir şey olmasını düşünüyor muydum? Yoksa bu yalnızca bir ön sezi miydi? Orasını kestiremiyorum. Belki de o olay yüzünden önceki düşüncelerimin hep böyle karamsar olduğunu sanıyordum. Evimin kapısında durduk. Saat 12'yi geçmişti. Kapıda birkaç araba diziliydi. Büyük salonumuzla konuk odasının pencerelerindeki ışıklara bakarak müşteri çıkmasını umuyor, bekliyorlardı. Gecenin bu saatinde pencerelerimizdeki ışıkların nedenini anlayamamıştım. Hep o korkunç olayı beklemenin verdiği heyecanla merdivenleri çıkıp zili çaldım. Kapıyı iyi, çalışkan bir adam olan ama son derece aptal uşağımız Jegor açtı. Gözüm ilkin antrede başka sokak elbiselerinin yanında bir erkek paltosuna ilişti. Şaşırmam gerektiği halde sakin tavrımı bozmadım. Böyle olmasını zaten bekliyordum. Yegor'a kimin geldiğini sordum. Truachevski adını duyunca tamam diye mırıldandım. Başka konuk olup olmadığını sordum. Kimse yok efendim dedi. Yanıt verirken duruşu, sesi ve sözleriyle beni sevindirdiğini sanan, başka kimse bulunduğu hakkındaki kuşkularımı dağıtmak isteyen bir hali vardı. Şimdiymiş gibi hatırımda. Çocuklar nasıl diye sordum. Çok şükür hepsi iyiler, çoktan yattılar. Nefes alamıyor, çenelerimin birbirine vurmasını tutamıyordum. Eskiden bir felaket korkusuyla eve geldiğim zamanlar her şeyi yolunda bulmuştum. Oysa bu kez kuruntudur diye kendimi avutmak istediğim olasılıklar doğru çıkıyordu. Ağlamaklı olmuştum. Fakat o anda şeytanın öğüdünü duydum. Sen burada ağlamakla vakit geçire dur, onlar da rahatça kalkıp gitsinler. Ortada ne delil ne kanıt var. Ömrünün sonuna kadar kuşku, üzüntü içinde kıvranır durursun. Duygulu halim birden yok oldu. Yerine başka tuhaf bir his geldi. Belki inanmazsınız, ıstırabın artık biteceğine, karımı cezalandıracağıma seviniyordum. Konuk odasına gitmeye davranan Yegor'u durdurdum. İstemez, gitme, sana bir iş vereceğim. Şu makbuzu al, çabuk bir araba tutup istasyona git. Bagajda eşyalarım kaldı, hadi. Uşak koridordan paltosunu almaya gitti. Ötekileri ürkütmesin diye odasına kadar peşinden gittim, giyinmesini bekledim. Yanda, konuk odasından konuşmalar, çatal bıçak sesleri duyuluyordu. Yemekte oldukları için zilimi duymamışlardı. Hep kalkıp gitmeseler diye düşünüyordum. Yegor paltosunu giyip çıktı. Arkasından kapıyı kapadım. Yalnız kaldığımı, harekete geçme zamanı geldiğini düşününce ürktüm. Ne yapacağımı bilemiyordum. Artık her şeyin bittiği kafamda iyice yer etmişti. Karımın suçlu olduğunda en ufak kuşkum kalmamıştı. Onu hemen cezalandırıp ilişkilerimizi kesecektim. Önceleri duraksıyordum kendi kendime. Belki doğru değildir, belki yanılıyorum diyordum. Benden gizli, gece vakti baş başa, kendilerini kaybetmişlerdi herhalde. Ya da daha kötüsü, suçsuz görünmek için bu derece cesaretli, küstahça suç işliyorlardı. Ama olanlar o kadar açıktı ki aldanmak olanaksızdı. Yalnız kaçışarak, yani bir yalan uydurmalarından, delil bırakmadan beni suçlarını yüz yüze vurmak olanağından yoksun bırakmalarından, yalnızca bundan korkuyordum. Onları bir an önce yakalamak için parmak uçlarıma basarak oturdukları büyük salona gittim. Konuk odasından gitmeyip özellikle koridordan ve çocukların yatak odalarından geçtim. Birinde oğullarım uyuyordu. İkinci odada dadı kıpırdanır gibi oldu. Neredeyse uyanacaktı. Olanı biteni öğrenince kadının neler düşüneceği aklıma geldi. Bu düşünceyle içimi öyle bir acı kapladı ki gözyaşlarımı tutamadım. Çocukları uyandırmamak için sessizce koridora çıktım. Çalışma odama gelip kendimi kanepeye attım, hıçkırmaya başladım. Ben, namuslu bir adam, namuslu bir ailenin oğlu, yaşam boyu mutlu bir yuva kurmayı hayal eden ben, erkek olduğum halde tek bir kez ona ihanet etmemiştim. Sonuç neydi? 5 çocuk anası olduğu halde bir gıygıcı parçasının kırmızı dudaklarına dayanamamış öpüşüyordu. İnsan mıydı bu? Kancıktı. Kancıkların en iğrenci. Hem de bunları hayatı kadar sever göründüğü çocuklarının odasının yanı başında yapıyordu. Bir yandan bana o mektubu yazıyor, öte yandan utanmadan herifin boynunu atlıyordu. Zaten ne biliyordum ben? Belki de bu ilk değildi. Belki öz evladım diye bağrıma bastığım çocuklarımı uşaklarımızdan peydahlamıştı. Yarın gelmiş olsaydım beni ince beli, tembel, zarif hareketleriyle saçı gayet biçimli yapılmış olarak karşılayacaktı. Beni avutacaktı. Kıskançlık canavarı da sonuna kadar içimde kalarak bana bir an bile rahat vermeyecekti. Acaba dadı ile Yegor ne düşünecekler? Ya zavallı Rizokça? Çocuk zaten sezmeye başlamıştı. Küstahlıklarına, yalanlarına ve pek iyi tanıdığım hayvanca şehvetine söyleyecek söz bulamıyordum. Doğrulmak istedim, yapamadım. Kalbim öyle çarpıyordu ki ayakta duramıyordum. Öleceğimi sandım. Bu kadın beni öldürüyordu. İstediği buydu zaten. Öldürmek onun için işten değildi. Ama bundan hayli karlı çıkacağı için onu bu zevkten mahrum edecektim. İyi ama ben odamda otururken onlar orada gülüşe konuşa yemek yiyorlardı ve... Ah, bir hafta önce ne diye onu odamdan atıp öte biriyi kıracağım yerde boğazına sarılarak boğmamıştım. O zamanki halimi hatırladım. Bu öyle canlı bir anıydı ki yalnız anımsamakla kalmadım. Her şeyi kırıp dökmek gereksinimini yeniden duydum. Hemen davranmak istediğimi anımsıyordum. Kafamda çeşitli düşünceler birbirini kovalıyordu. Fakat harekete geçmem için neyin gerekli olduğunu bir türlü bulup çıkaramıyordum. Her halimde maddi bir tahrik ya da bir tehlikenin etkisi altında hareket eden bir hayvanı andırıyordum. Bu halde insan belki yavaş fakat son derece dikkatle hep belirli bir amaca ulaşmak için çalışır. İlkin ayakkabılarımı çıkardım. Çorapla kalınca kanepenin yanında durdum. Üzerinde tüfeklerle kamalar asılı olan duvara yaklaştım. Aralarından hiç kullanılmamış, çok keskin eğri bir şam kaması aldım. Kınından çıkardım. Hiç unutmam, kın kanepenin arkasına düştü. Kendi kendime, sonra almalı yoksa kaybolur diye düşündüm. Hala üzerinde duran paltoyu çıkarıp çoraplı ayaklarımla sessizce basarak oraya gittim. Yavaşça sokulup kapıyı ansızın açtım. Yüzlerindeki ifade şimdi bile gözümün önünden gitmiyor. O anda duyduğum acı sevinci de unutamıyorum. Yüzlerinde tam bir dehşet ifadesi vardı. Ben de bunu istiyordum. Beni gördükleri ilk anda gözlerinde beliren umutsuz korku ömrümün sonuna kadar aklımdan çıkmayacak. Turaçevski galiba masanın önünde duruyordu. Beni görünce ya da girdiğimi duyunca ayağa fırladı. Sırtını dolaba vererek öylece kaldı. Yüzünden açıkça dehşete varan bir korku okunuyordu. Karım da öyleydi. Ama ondaki korkuya başka bir şey karışmıştı. Yalnız korku olsaydı belki de bu olanlar başımıza gelmezdi. Fakat onda bir hoşnutsuzluk, baş başa oluşlarının, tattıkları mutluluğun yarıda kalmasından duyduğu üzüntü vardı ya da hiç olmazsa o anda bana öyle göründü. Sanki mutluluğuna herhangi bir kimsenin dokunmamasından başka isteği yoktu. Her ikisinde de bu bir an kadar sürdü. Herifin yüzünde korkunun yerine hemen "Yalan söyleyebilir miyiz?" sorusu aldı. Mümkünse hemen başlamalı, yoksa kötü bir şeyler olacak. Ama ne gibi? Soran bakışını karıma çevirdi. Karımda keder ve üzüntünün yerini erkeğe, onun için duyduğu kuşkuya belirten bir ifade almıştı. Kamayı arkamda tutarak bir an kapıda durdum. Bu sırada Turaçevski gülümsedi. Gülünç derecede kayıtsız bir sesle, "Birlikte biraz çaldık," diye başladı. Karım, onun sesine benzeterek, "Aa, hiç beklemiyordum," dedi. Ne o, ne de öbürü sözünü bitirebildi. Bir hafta önceki kudurgan hiddet beni yeniden kaplamıştı. Yeniden saldırıp kırık dökmek ihtiyacıyla kavruluyordum. Kendimi bu arzuya bırakıverdim. İkisinin de sözü yarım kaldı. Truaçevski'nin korktuğu, sözlerini anlamsızlaştırıveren şey başladı. Karım, göğsünün altından vurmama engel olmasın diye kamayı hala saklayarak üzerine atıldım. Ben atılırken Truaçevski gördü. Hiç ummadığım halde beni elimden yakalayarak ''Ne yapıyorsunuz, kendinize gelin!'' diye bağırdı. Elimi kurtarıp sessizce onun üzerine atıldım. Bakışlarımız karşılaştı. Birdenbire dudaklarına kadar bembeyaz kesildi. Gözlerinde bambaşka bir pırıltı belirdi. Bu sefer de hiç beklemediğim bir şey oldu. Truaçevski piyanonun altından kapıya doğru seyirtti.